SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 21 Şubat 2022 Pazartesi yayınımızla karşınızdayız. Haftanın ilk günkü yayınına haberler ve hemen ardından COVID gelişmeleriyle devam edeceğiz. Bugün yayınlayacağımız söyleşide Melbourne'da Şef Coşkun Uysal'ı dinleyeceksiniz. Yiyecek içecek lezzet yayınlarında kendisinden övgüyle söz ediliyor. Bugünkü yayınımızın sonuna doğru dinleyeceğiniz parça biraz değişik olacak. Eser Sydney'li bir toplum üyemize ait. Muharrem Aslan sazda yeni bir teknik geliştirmiş ve üzerine de tez yazmış. İlerleyen dakikalarda Aslan'ın bulduğu teknikle yaptığı parçayı dinleyeceğiz ve ayrıca Muharrem Aslan'la yaptığımız söyleşiyi de ileriki günlerde yayınlayarak sizlerin sanatçıyı daha yakından tanımanızı sağlayacağız. Bugün ayrıca kısa bir spor bölümümüzde yer alacak. Yayınımızı stüdyodan gerçekleştiriyoruz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vurangeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarına şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ayrcan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Başbakan Scott Morrison bugün Sydney'deki tren yolları grevine katılanları kınadı. Bugün Avustralya'nın sınırları uluslararası turistlere yeniden açıldı. Türkiye'de bir yerel gazeteci silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Sydney'in ulaşım ağında demiryolu işçileri sendikasıyla New South Wales hükümeti arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı pazartesi sabahı kaos yaşandı. Sydney trenleri endüstriyel anlaşmazlık nedeniyle iptal edilirken sendika grevde olmadıklarında ısrar ediyor. Sendika ile New South Wales Ulaştırma Bakanlığı arasındaki birçok toplantının ardından anlaşma yapılamadı ve pazar gecesi gece yarısından önce tüm tren hizmetleri iptal edildi. Başbakan Scott Morrison, Sydney'deki tren grevine katılanları ve onaylayanları kınadı, olayı saygısızlık olarak değerlendirdi.
There are people here this morning who are going to have an overpriced Uber or they're going to be not able to get to work. This thing was sprung up them at 2 a.m. in the morning.
Bu sabah işlerine Uber ile gitmek zorunda kalanların bu durumdan gece 2'de haberdar olduğunu söyleyen başbakan, hemşireler, öğretmenler, polis memurları gibi pandemi sırasında zor koşullarda çalışanların grev nedeniyle maruz bırakıldıkları bu muameleyi hak etmediklerini ifade etti. Sydney'i Blue Mountains'tan güney sahiline ve Newcastle'a bağlayan yollar da dahil olmak üzere şehir genelinde tüm tren seferleri kesintiye uğramış durumda. Bazı servislerin yerine otobüsler konurken araçların gidecekleri yerler için ekstra süre ayırması istendi. Avustralya'nın uluslararası sınırları bugün resmi olarak yeniden açıldı. Pandemi nedeniyle sınırların 2 yıl önce kapanmasının ardından aşıları tam uluslararası yolcular artık Avustralya'ya uçabilecek. Sınırların yeniden açılmasının ardından Avustralya'ya ilk gün 56 uçuşun gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan tam aşılı turistlerin gelmeye başladığı bugün Avustralya'da COVID-19 vaka sayıları da düşmeye devam ediyor. Victoria'da bugün 5611 yeni vaka tespit edildi. Ne yazık ki COVID sebebiyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Victoria'da şu anda 45278 aktif COVID-19 vakası bulunuyor. New South Wales'te ise 4916 yeni vaka açıklandı. 7 kişi COVID sebebiyle hayatını kaybetti. Queensland'de ise COVID'e bağlı 6 ölüm meydana geldi. 4114 yeni vaka tespit edildi. Avustralya başkent bölgesinde bir kişi yaşamını yitirirken 458 yeni vaka tespiti yapıldı. Tazmanya'da ise 569 yeni koronavirüs enfeksiyonu bildiriliyor. Haberlerimiz yayına hazırlanırken henüz Batı Avustralya ve Güney Avustralya eyaletlerinin COVID-19 resmi verileri açıklanmamıştı. Bu arada Avustralya'da yeni onaylanan Novavax aşısı 18 yaş üzeri Victoria'lılara bugünden itibaren uygulanmaya başlıyor. Protein bazlı aşı hala ilk veya ikinci dozunu yaptırmak için tereddüt eden Victoria'lılar için yeni bir seçenek olacak. Atagi, Novavax aşısının 3 hafta arayla 2 doz olarak uygulanmasını öngörüyor. Çocuklara uygulanması veya 3. doz yani takviye dozu olarak kullanılması konusunda henüz onay almış değil. Koalisyon Kuzey Bölgesi'nde şu anda İşçi Partisi'nde olan Lingiari koltuğunu ele geçirmek için mücadele ediyor. Bu arada Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un bugün büyük bir otoyol ağı için kaynak sağlayacağını açıklaması bekleniyor. Kuzey bölgesindeki çöl ve otoban ağını kapsayan bu projeye Outback Way adı veriliyor. Yolların uzunluğu yaklaşık 3000 kilometre olacak. Barnaby Joyce, koalisyon hükümetinin yolları iyileştirmeye devam etmek için fazladan 678 milyon dolar harcayacağını söyledi. Hükümet bu kaynakla birlikte 2197 yeni iş olanağı yaratılacağını tahmin ediyor. Ukrayna ve Avustralya Dışişleri Bakanları Ukrayna'ya askeri teknik destek sağlama konusunu görüşmek üzere bir araya geldiler. Avustralya zaten Ukrayna ordusuna siber saldırılara karşı eğitim desteği sağlıyor. Ancak Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Avustralya ve diğer birkaç ülkeden ek teknik yardım istedi. Scott Morrison hükümetinin pratik yardım sağlayacağını ancak planlarını yayınlamak istemediğini söyledi. Federal hükümet savaş durumunda bölgeye Avustralya birlikleri göndermeyeceğini savunuyor. Hafta sonu ülke çapında yapılan Ukrayna'ya destek mitinglerinin düzenleyicileri ise federal hükümete askeri yardım olmasa da Rusya'ya uluslararası yaptırımlar uygulamak gibi konularda destek çağrısı yapıyor. Avustralya-Ukrayna topluluğu bu hafta sonu Ukrayna halkıyla dayanışma amacıyla anma törenleri ve mitingler düzenledi. Pazar günü Sydney'de yapılan toplantıda 2014 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birlikleri tarafından vurularak öldürülen 100 sivil için bir anma gerçekleştirildi. Savaş tehdidi binlerce kilometre uzakta olsa da gösterilere katılanlar endişe içinde. 26 yaşındaki kızının Ukrayna'da yaşadığını belirten Nadia isimli katılımcı her sabah korku içinde uyandığını anlatıyor. Belarus Savunma Bakanı ise Ukrayna krizinin sürmesi nedeniyle Rusya ile ortak yürütülen Birlik Kararlılığı 2022 askeri tatbikatına devam etme kararı alındığını açıkladı. Rusya ve Belarus'un ortak gerçekleştirdiği dev tatbikatın bugün sona ermesi bekleniyordu. Almanya'nın Münih kentinde yapılan güvenlik konferansında konuşan Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmeleri durumunda sonuçlarına katlanmaları gerekeceği uyarısında bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Kremlin'in Ukrayna'yı işgal etmesini emrederse İngiltere ve Amerika'nın Rus şirketlerin Amerikan doları ve İngiliz sterlinine erişimini keseceğini söyledi.
I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945 in just in terms of sheer scale.
Avrupa'da 1945'ten bu yana görülmüş en büyük savaşın söz konusu olduğunu söyleyen Boris Johnson, bu savaşa engel olmak için elimizdeki bütün araçları Rusya'ya ekonomik yaptırımları uygulamak için kullanmalıyız diye konuştu. İngiltere'de Buckingham Sarayı Kraliçe 2. Elizabeth'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Saraydan yapılan açıklamada kraliçenin soğuk algınlığı şeklinde hafif belirtiler gösterdiği kaydedildi. 95 yaşındaki kraliçe Elizabeth'in gelecek hafta içinde bazı basit görevlerini sürdürmeyi umduğu da açıklandı. Kraliçe geçen hafta COVID testleri pozitif çıkan oğlu Prens Charles'la bir araya gelmişti. Yunanistan-İtalya arasında sefer yapan feribotta çıkan yangında kayıp kişiler arasında olan bir kişi gemiden kurtarıldı. Kayıp 11 kişiden biri de ölü bulundu. Tamamı şoför olan 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kayıplar arasında bir Türk tır şoförünün de bulunduğu kaydediliyor. Bir haberimiz de SBS dünyasından. SBS 2022'de çok platformlu, çok dilli hizmetlerini yeni bir ücretsiz televizyon kanalı kurarak genişletiyor. SBS World Watch 23 Mayıs'ta yayına başlıyor. SBS'in yeni kanalında 35'ten fazla dilde haber bültenleri yer alacak. Bu diller arasında Türkçe de yer alıyor. SBS World Watch kanalında Türkçe haberler yine TRT aracılığıyla verilecek. Kanal SBS'in yeni Arapça ve Mandarin dillerindeki haber programlarına da ev sahipliği yapacak. Türkiye haberlerine geçiyoruz. İzmit'te yerel gazeteci Güngör Aslan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ses Kocaeli gazetesi ve internet sitesinin sahibi olan Arslan ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın yakalandığı bildirildi. Türkiye'nin Afrika'ya yatırımları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika kıtasının Orta Batı bölümünde yer alan Kongo Cumhuriyeti'ne bir ziyarette bulundu. Kongo Cumhurbaşkanı ile 6 ay içinde 3. kez bir araya gelen Erdoğan, Kongo'ya koronavirüsle mücadelede yardımcı olacaklarını söyledi. 100 bin doz aşıyı kendi uçağında Kongo'ya götüren Cumhurbaşkanı 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz Turkovax aşısının da yola çıkacağını ifade etti. Türkiye'de dün 70.355 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüs nedeniyle 263 kişi yaşamını yitirdi. Her ne kadar koronavirüs vaka sayıları 80 binlerden 70 binlere düşse de virüsün bıraktığı yıkıcı etkilerin önüne geçilemiyor. Rize'de 6 ay içinde aynı aileden 8 kişi yaşamını yitirdi. 8 ferdini peş peşe toprağa veren genç ailesinden son olarak 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay Genç hayatını kaybetti. Ve ailede COVID sebebiyle yaşamını yitiren 9. kişi olarak kayda geçti. Migros depo işçilerinin haklarını almak için yaptıkları eylemlerde mutabakat sağlandı. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in arabuluculuğunda gerçekleşen son görüşmelerde tüm sorunların çözüldüğü açıklaması yapıldı. Migros depo işçileri geçtiğimiz hafta haklarının verilmesi için Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın villasının önünde protesto eylemi gerçekleştirmişti. Protesto eyleminin polis müdahalesi ve 100'e yakın gözaltıyla sona ermesi tepkiyle karşılanmıştı. Sırada döviz kuru var. 21 Şubat 2022 Pazartesi günü itibariyle 1 Avustralya doları 9 lira 77 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 73 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun verdiği bilgilere göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra parçalı bulutlu ve 29 derece. Perth güneşli ve 35 derece. Adelaide parçalı bulutlu 23, Melbourne yine parçalı bulutlu 20 derece. Hobart parçalı bulutlu ve 17 derece. Sydney yağışlı ve fırtına ihtimali var 30. Brisbane'da yağış ihtimali söz konusu 30 derece. Darwin ise ara sıra sağanak yağışlı ve 33 derece olacak. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. İsmail Kayhan'ın sunduğu yayınımız devam ediyor.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe programını dinliyorsunuz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Covid gelişmeleri yer alacak önce. Ayrıca Şef Coşkun Uysal'la yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Uysal yayınlara bakılırsa Avustralya'da yıldızı parlayan bir şef. Bugün yayınlayacağımız spor bölümünde hafta sonunda oynanan maç sonuçlarını vereceğiz. Avustralya milli takım oyuncusu Mabil Aver bu hafta transfer olduğu Kasımpaşa'da ikinci maçına çıktı ve takımını yenilgiden kurtardı. Ayrıntıları spor bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Numaramız 0429 99 62 63. Yayınımızı stüdyodan canlı gerçekleştiriyoruz. Mesajlarınıza hemen yer verebileceğiz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten ve telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Avustralya 2 yıl aradan sonra bugün ilk kez 2 doz aşılı turistlere kapılarını açıyor. Dün Başbakan Scott Morrison, bugün çeşitli Avustralya havaalanlarına turistleri de taşıyan 56 uçak ineceğini söyledi. Şu anda istediği an Avustralya'ya gelebilecek, geçerli turist vizesi olan dünya çapında 1 milyon 200 bin kişi bulunuyor. Geçen Aralık ayında Melbourne Havaalanı'nda yolcu sayısı 135 bin kişi oldu. Rakam pandemi öncesi 2019 Aralık ayı rakamının %10'u bile değil. Uzmanlar yurt içi seferlerin çok daha hızlı artacağını, yabancı turistleri taşıyan uçak sayısının eski hale gelmesinin yıllar alacağını söylüyor. Bu arada Melbourne Havaalanı'nda 3. pist yaptırmak için çalışmalara başlandığını da hatırlatalım. Sydney'de de yeni bir havaalanı yapımı başladı. Sydney Havaalanı'na bu sabah 6.30'dan itibaren ilk 24 saat içinde inecek dış hat uçak sayısı 27. Bunların 5'i Singapur'dan, 4'ü Los Angeles'tan, 2'şer tane uçak da Yeni Zelanda, Kanada ve Japonya'dan geliyor. Avustralya hükümeti aynı zamanda Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da televizyonlarda büyük bir Avustralya reklam kampanyası başlatıyor. Qantas sözcüsü, Başbakan Scott Morrison'ın sınırların açılacağını ilan ettiği günün ertesi günü bilet rezervasyonu sayısının 2 kat arttığını söyledi. Rezervasyonlarda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den yapılan rezervasyonlar başı çekiyor. Ayrıca Güney Afrika, Hindistan, Kanada'dan yapılan rezervasyonlarda da sıçrama var. Avustralya'ya gelmek isteyen turistler için en popüler aylar Mart, Nisan ve Mayıs ayları. Bildiğiniz gibi Avustralya'ya gelmek isteyen aşısız kişilerin otel karantina süresini de 14 günden 7 güne indirdi. Victoria hükümetinin Melbourne Havaalanı'na komşu 200 milyon dolarlık karantina merkezi bugün ilk aşısız ve bazı COVID pozitif yolcuları kabul etmeye başlıyor. Merkez 9 ayda inşa edildi. Merkezde şu anda yatak kapasitesi 500 kişi. Kapasite Nisan ayında 1000 kişiye çıkmış olacak. Birkaç hafta içinde bu tesisler Victoria'daki tek izolasyon merkezi olacak. Karantina otelleri normal otele dönecek. Tesislerde kabinler var. Kapının önünde dek olarak adlandırılan balkonsu bir alanda olacak ki karantina otellerinden farklı olarak izolasyondaki kişiler temiz hava alabilecek. Victoria'da COVID-19 karantina sisteminden sorumlu Emma Kaiser, tesislerin karantina otellerinden çok daha konforlu olduğunu söyledi.
And it provides the residents with the ability to come outside. We always knew that a lack of fresh air was a real challenge for residents. Here they can come outside on the balconies and enjoy the time here.
Bugün merkeze 10 kişinin yerleşmesi bekleniyor. Merkezde kalan yetişkin bir kişinin ödeyeceği bedel 1500 dolar olacak. İlave bir yetişkin 500 dolar daha verecek ve 3 ile 18 yaş arası çocuklar ve gençler için 250 dolar alınacak. Victoria hükümeti, Victoria'da iş yerlerinin mali sıkıntılarına yardımcı olmak amacıyla eyalet çapında 200 milyon dolarlık destek paketi açıkladı. Victoria'lılara dağıtılacak 30 milyon dolarlık kuponla sinema, tiyatro, müze ve galeri ile canlı müzik yapan yerlere gidilmesi teşvik edilecek. 10 milyon dolarlık Melbourne Money adlı kuponla kent merkezindeki kafe, restoran ve barlarda indirim sağlanacak. Victoria'da seyahat kuponu uygulanıyordu. 30 milyon dolarlık kuponla bu uygulama uzatılıyor. Eyalet çapında geçerli bu kuponla $400'lık faturaya $200 ödenecek. Son olarak rakamları da hatırlatalım. Son 24 saatte New South Wales'te COVID-19'dan 7 kişi hayatını kaybetti. 4916 yeni vaka belirlendi. Rakam vaka sayılarında son 2 ayın en düşük rakamı. Victoria'da 3 kişi hayatını kaybetti. 5600 yeni vaka tespit edildi. Queensland'da son 24 saatte 6 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti. 4114 vaka belirlendi. Devam etmeden önce size Muharrem Aslan'dan bahsetmek istiyorum. Aslan 2001 yılından bu yana Sydney'de yaşıyor ve bağlamada yeni bir çalım tekniği buldu. Adı bu tekniğin adını da Fortemolo olarak adlandırdı. Tekniği dinleyince gitar tadı veren bir teknik olduğunu, bir gitar tadı aldığınızı söyleyebiliriz. Muharrem Aslan'la önümüzdeki günlerde onu tanıtacağımız bir söyleşi yayınlayacağız. Ama bugün size Aslan'ın kendi bulduğu teknikle yaptığı albümden bir parça dinleteceğiz. Ve siz de yeni tekniğin nasıl bir şey olduğunu dinleyeceksiniz. 2021 yılında New South Wales Üniversitesi'nden Bachelor of Music alanında mezun olmuş Aslan. 2020'de tezini bağlamada yeni kompozisyonlar ve çalım teknikleri üzerine yapmış ve Fortemolo olarak adlandırdığı çalım tekniği bu tez ile ortaya çıkmış. Muharrem Aslan tekniğinin gelecek kuşaklar tarafından benimsenmesini umuyor. Aslan'la yaptığımız söyleşiyi önümüzdeki günlerde yayınlayacağız ama Fortemolo tekniğiyle bestelediği Ah Yıllar adlı parçayı bugünkü yayınımızda ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Birkaç mesaj var, onları da özetleyip reklam kuşağına geçeceğim. Yenişehirli mesajında diyor ki, Türkiye'de kuyruk yok, maaşlar ikiye katlandı, herkes bolluk içinde yiyip içip eğleniyor, Kılıçdaroğlu elinde sallayacak kağıt bulamıyor, Başkan Erdoğan ise halkın refahı için kıtadan kıtaya uçuyor. Muhalif olarak halimiz duman. Algı üretemiyoruz. Ama geçecek, geçecek. Bütün bunlar da geçecek. İnanın 2023'te yine Başkan Erdoğan'la beraber her şey çok daha güzel olacak diyor bu dinleyicimiz. Mustafa Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Afrika ülkelerine gitmiş diye yazıyor. Memlekette bu kadar sorun varken gezisi gelişi güzel. Halkın parasını kullanması hiç doğru değil diyor bu dinleyicimiz. Melbourne'dan gönderiyor mesajında, gönderdiği mesajında İbrahim Bey, Sayın AKP Başkanı aynı gemide olduğunu ve acısı ve tatlısı ile 84 milyonun paylaşması gerektiğini hatırlatmış. 83 milyon 900 bin açlık savaşı verirken aklı beyni neredeydi diye soruyor bu dinleyicimiz. Necdet Bey Avustralya'daki bir gelişmeye ilişkin yazmış. 2 yıldır pandemi nedeniyle perişan olan Avustralyalılara sendikaların yaptığı eziyet kabul edilemez. Morrison istifa etmeli diyor bu dinleyicimiz. Evet, Sydney'de haberlerde de dinlediğiniz gibi Sydney'de ulaşım felç durumda. Haberlerde de dinlediniz. Bugün en önüne çıkan haberlerden biri bu konu. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bugün bir konuğumuz var. Bu konuk bu yıl Avustralya'nın en iyi şeflerinden biri olarak gösterilen Melbourne'da bulunan Tulum Restoran'ın şef ve ortaklarından Coşkun Uysal. Uysal yakın bir gelecekte dünyanın en iyi şeflerinden biri olacağı bile yazılıyor. Coşkun Uysal'la çıkardığı kitabını, yemeklerini, pandemi sürecini ve geleceğe ilişkin planlarını arkadaşımız Mert Balkanlı konuştu.
Bugünkü konuğumuz bu yılda Avustralya'nın en iyilerinden olarak gösterilmiş Melbourne'de bulunan Tulum Restoran'ın şef ve ortaklarından Coşkun Uysal. Dünyanın en tanınmış 10 şefine göre yakın gelecekte dünyanın en iyi şeflerinden biri olacağı söylenen, yazılan Coşkun Uysal'la çıkardığı kitabını, meşhur yemeklerinin arkasındaki gizemi, pandemi sürecini ve gelecek ile ilgili planlarını konuştuk.
Tulum restoranımız yaklaşık 5 senedir Melbourne ve Avustralya'nın yeme içme sektörünün içerisinde olan bir işletme. Kebap ve dipsler yapmayan bir Türk restoranı. Özellikle Avustralya müşterilerimiz ilk başta tanımadan ya da bizi incelemeden geldikleri an itibariyle restorana küçük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü içeri girdikleri an itibariyle çok böyle modern, işte bu yüzyılı yansıtan bir dekorasyonumuz. Ondan sonra duvarlarda halıların olmadığı, belli bir köşemizde canlı müziğin yapılmadığı ve de akşamları da dansözün olmadığı bir işletmeyiz. Müşteriler ilk geldiği zaman, işte misafirlerimiz restoranın içine girdiği zaman ilk önce böyle bir kültür şokuna giriyorlar. Çünkü beklentileri bizim vereceğimiz experience'ın dışında olmasından dolayı. Ama ne zaman masaya oturup menüleri vermeye başladığımız ve servis yapmaya başladığımız an itibariyle tamamen bakış açıları değişiyor. Çünkü biz burada dediğim gibi kebap yapmıyoruz. Ondan sonra sırf sarımsak ağırlıklı mezeler yapmıyoruz. Mesela neler yapıyoruz? Biz burada Avustralya'nın en iyi ahtapotu kullanıyoruz. Ahtapot da geldikten sonra biz ızgara yapıyoruz ve yanına tarhana çorbası ile veriyoruz.
İlginç.
Hani bu daha önce denenmiş bir kombinasyon değil. Ve tarhana çorbasının üzerine benim eskiden annem işte üzerine mutlaka beyaz peynir koyardı ya da tulum peyniri koyardı. Aynı şekilde ben burada tarhana çorbasının üzerine tulum peyniri, yanında da ızgara edilmiş ahtapot da veriyoruz. Hani kombinasyonlarımız %100, lezzetlerimiz %100 Türk. Fakat tabağa baktığınızda hiçbir şekilde Türk mutfağını yansıtmıyor. Bu da müşterilerimizi hem heyecanlandırıyor hem de bir kültür şokunu uğratıyor açıkçası. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bir de ben mesela ülkemi çok seven, geldiğim yerden çok gurur duyan, geçmişimle çok gururlu olan bir aşçı ve aynı zamanda işletme sahibiyim. Benim menüye baktığınızda bütün yemeklerin isimleri Türkçe. İşte Ayşe Kadın, Ahtapot, ondan sonra işte kuzu veriyoruz, adını direkt kuzu olarak yazıyoruz. Lakerde yapıyoruz, lakerde diye yazıyorum. Bütün yemeklerin isimlerini Türkçe, daha sonra açılımını İngilizce yapıyorum. Bu da hani restoranı diğer restoranlardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi açıkçası.
Konuşurken sarımsaktan bahsettiniz. Fazla sarımsak kullanmıyoruz mu anlıyorum ben?
Maalesef açıkçası şöyle söyleyebilirim. Genelleme yapmıyorum. Hani bütün restoranlar için konuşmuyorum tabii ki. Ama yalnızca Melbourne, Sydney, Avustralya restoranlar için değil. Tüm dünya, yani Avustralya dışında Amerika'ya gittim, gezdim. Londra'da çalıştım, okudum. Aşçılık eğitimi Londra'da aldım. Yani bu aynı zamanda Türkiye sınırları için de geçerli. Meze ve meyhane dendiği an itibariyle tüm, genel olarak konuştuğumda tüm mezelerde ağırlıklı aldığımız lezzet ağır sarımsak lezzeti. Yani mesela bir tane şakşuka yiyecekseniz eğer sanki sırf sarımsaklı patlıcan yiyormuşsunuz gibi. Aslında sarımsağın dengesini ayarlayabiliyor olmak gerekiyor. Sırf sarımsak yememek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani burada Türk mutfağı aslında yanlış tanıtıldığını düşünüyorum ben. Mesela biz de kullanıyoruz sarımsağı kendi mutfağımız içerisinde ama biz önce fırınlıyoruz sarımsağı. Ya da önceden sütün içerisinde 3 kere 5 kere kaynatıp o acı sarımsak tadını attıktan sonra kullanıyoruz sarımsağı. Burada da birazcık modern mutfak tekniklerini kullanarak ben yapıyoruz yemeklerimizi. Ama tabii ki hiçbir şekilde Türk mutfağının lezzetinden, o damak tadından hiçbir şekilde ödün vermiyoruz.
Şimdi İngiliz mutfağı tabii Avustralya mutfağına biraz yakın ve domates de çok kullanılmaz benim bildiğim. Sizin bu konuya yaklaşımınız nasıl?
Domates, yoğurt, ya mesela yoğurt yediremezsiniz yani. Mesela ben kendi yiyorum, kendim yapıyorum burada. Ondan sonra menümüzün içerisinde özellikle kışın koyuyoruz. Çılbır diye bir, bence dünyanın en güzel yemeklerinden bir tanesi. Türk mutfağının içerisinde işte o hafif böyle sarımsaklı yoğurun üzerinde haşlanmış yumurta. Ben bunu mesela modernleştirip menüye koydum. Ve galiba 2018'de Melbourne'un en iyi yemeklerinden bir tanesi falan seçilmişti yani. Mesela o yoğurt da çok fazla yenilen bir, tüketilen bir ürün değil açıkçası. Aynı şekilde domates de. Mesela biz burada domatesi, domates ezmesi yapıp şu an muhteşem bir sezon içerisindeyiz domatesin. Ve çiftlikten muhteşem domatesler geliyor. Yani anne usulü ezme yapıp üzerine muhteşem domatesler kullanıyoruz. Mesela bu da çok yabancı geliyor yani lezzet olarak Avustralya'nın damak tadına. Fakat yedikleri an itibariyle bugüne kadar yediğimiz en güzel salata diyebiliyorlar bize.
Size kişisel birkaç soru sormak istiyorum. Siz Avustralya'ya ne zaman gelmiştiniz acaba?
Yanılmıyorsam 5-5,5 sene gibi bir zaman geçti, evet.
5,5. Peki tulum restoranı fikrin nereden çıktı?
Ben aşçıyım. Aşçılık dışında başka hiçbir şey yapmayı bilmiyorum açıkçası. Son 25 senemi mutfaklarda geçirdim. Eğitimimi İstanbul'da turizm otelcilik mezunuyum. Sonra Londra'da Food Leads adında aşçılık okulunda okudum. Londra'da Jamie Oliver'ın yanında çalıştım. Savoy Otel'de çalıştım. Onun dışında birkaç tane restoranda, Michelin Yıldızı restoranlarda stajlar yaptım. Bütün bu süreçlerin bitirdikten sonra İstanbul'da da en iyi kafelerinden bir tanesi The House Cafe var. The House Cafe şu an bildiğim kadarıyla 12 tane 13 tane şubesi olan bir işletme. Ben Londra'daki eğitimi tamamladıktan sonra İstanbul'a döndüm ve House Cafe'ye başladık. House Cafe o zaman daha yeni açılıyordu. Yaklaşık 10 sene 11 sene House Cafe'de yönetici şef olarak çalıştım. Sonra zaten hayalimde hep böyle bir modern bir Türk mutfağı vardı ve bir de daha bir değişiklik yapmak istiyorum açıkçası hayatımda. Çünkü 10-11 senedir aynı işletmenin içerisinde çalışıyor olmak birazcık tembelleştiriyor açıkçası. Fakat çok fazla hayali olan, her gün çok fazla hayaller kuran birisiyim. İşte bunların içerisinde mutlaka bir tane yemek kitabımın olmasını çok istiyordum. İşte geçen sene yemek kitabımızı çıkardık. Tulum'un yemek kitabı çıktı. Çok iyi bir modern Türk mutfağını yapmak istiyordum. Özellikle Türkiye dışında. İşte Melbourne kısmet oldu. Hani çok hayal kuran, biraz da hayalperest birisiyim. Bunları yemeklerde de, sunumlarda da baktığınızda görebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani geleli 5,5 sene oldu ve geldiğim ilk 3. ayında bu mekanı, yani bu alanı bulduktan sonra direkt kiralayıp işe başladım.
Peki restoranınıza gelen Türk müşteriler neyle karşılaşacaklar? Onların ne tür sürprizler bekliyor?
Muhteşem bir soru aslına bakarsanız. Çünkü adı tabii ki Tulum ve Türk mutfağı, Türk restoranı ve sahibi de bir Türk. Aynı zamanda aşçısı da bir Türk. Fakat buraya gelecek olanlardan mutlaka rezervasyon yaptırmadan önce mutlaka bizi bir kontrol etsinler internet üzerinden. Ne tür yemekler yapıyoruz, nasıl bir işletmeyiz? Aslına bakarsanız ilk 3 sene boyunca herhalde her gün restoranı kapatmak istedim. Yani gün bitiyor, dükkanın kapılarını kapatırken yarın ben buraya geri dönmek istemiyorum artık. Depresyona girmiştim açıkçası yani ilk 3 sene boyunca. Çünkü yerli ya yabancı fark etmez. Giren herkes, bir de küçük işletmeyiz biz. Yani öyle 100-150 oturumluk bir işletme değiliz. 45-50 oturumlu bir işletmeyiz. Hafta sonu 6 kişilik, 7 kişilik, 8 kişilik rezervasyonlar yapılıyordu ilk 3 sene içerisinde. Ondan sonra hani içeriye girip baktıklarında işte canlı müzik yok, dansöz oynamıyor. Ondan sonra ortalıkta kebaplar dönmüyor. Hani böyle bir ortam değil. Bu yüzden kendi şaraplarını kendileri getiriyorlardı. Hani evet. Bu da benim burada yapmadığım bir şey. Hani bu beklentiler içerisinde ne yaparsam yapayım beklentilerini karşılayamıyordum açıkçası. Ama ne zaman 3 sene içerisinde Avustralya Master Chef'e davet edildim misafir şef olarak. Ondan sonra Tulum'un nasıl bir işletme olduğunu, ne gibi yemekler yaptığımızı çok daha rahat ifade etmeye başladım. Artık şu an itibariyle kimseye ben Tulum'u anlatmıyorum. İnsanlar artık Tulum'un nasıl bir işletme olduğunu, nasıl yemek servisi yaptığını, menüsünde kebabın olmadığı bir işletme olduğunu çok iyi biliyorlar artık.
Yakın zaman önce şu anda yeni yetişen ilk 100 şef arasında da gösterildiniz dünya çapında.
Evet yani çok mutluyum. Hiç beklemediğim bir ödül gibi bir şey aslına bakarsanız. Dünyadaki en iyi ilk 10 tane şefe, bu her bir noktadaki şefe soruyorlar sizin için önümüzdeki 3-5 sene içerisindeki en iyi şefler kim olacak diye. İlk 100 şef belirleniyor ve 100 şefin içerisinde tek Türk benim. Bu da hani hem benim adıma hem işletmem adına çok büyük gurur verici ama mesela bu ödüller Avustralya'nın en iyi restoranı olmak, ondan sonra Avustralya'da Good Food Guide diye bir şey var. Avrupa'daki Michelin yıldızı gibi bir şey. Hani mesela Avustralya tek bir tane chef hat olan Türk restoranı biziz. Ama bunları aldığımızda bizi herhangi bir yere konumlandırmıyor. Yani ben kendi kendime ya dünyanın en iyi restoranı biziz demiyorum. Bu bizim için evet çok güzel. Çok beklediğimiz bir şey mi? Hayır. Çok çalıştığımız bir şey mi bunun için? Yani bütün hedefimiz bu mu? Tabii ki değil. Ama çok iyi yemek yapalım, çok iyi servisimiz olsun dediğimiz bir noktada böyle ödüllerle ödüllendiriliyor olmak tabii ki çok mutlu ediyor bizi. Ama çok büyük anlam kazandırmıyorum ben bu ödülleri. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
Aklıma şey geldi açıkçası. Yani restoranınız da hep şu günlerde en iyi restoranlar arasında gösteriliyor Avustralya'da. O açtığınız ilk yıllarda kapınıza gelip geri dönenlerin şu gün ne düşündüğünü merak ediyorum açıkçası. Neler kaçırdıkları.
Şöyle söyleyebilirim onun içinde. Mesela bizim Türk mutfağında olmazsa olmaz tatlılarımızdan bir tane tatlımız var. Tavuk göğsü dediğimiz bir tatlımız aslında. hani Türkiye'de iki çeşidi vardır. Yalancı tavuk göğsü derler ya da tavuk göğsü tatlısı derler. Yalancı dedikleri nokta içerisinde tavuğun olmadığı.
Evet.
Diğer tavuk göğsü dediğimiz tatlının içerisinde gerçekten tavuk var yani. Mesela o ilk 3 sene içerisinde de tatlı menüye koydum. Bir 3 ay boyunca sabrettim. Hani dedim hiçbir şekilde ben bunu menüden çıkarmayacağım. İnsanlar mutlaka bir şekilde beni anlayacaklar ve bu tatlıyı çok beğenecekler diye. İlk 3 ay boyunca bütün her şey değişiyor bize. Genelde menülerimiz sezonluk, işte haftalık, bulabildiğim ürüne göre yemekleri değiştiriyoruz, menüyü değiştiriyoruz. Ama tavuk göğsü menüden çıkartmadım. Fakat hiç de satmadık. Bazen masaya gidip lütfen diyorum hani bir tadına bakın. Eğer sevmezseniz hiçbir şekilde sizden para almayacağım. İstediğiniz bir tatlıyı da bedava vereceğim size yani. Mutlaka bir tadına bakın ama. Fakat içinde tavuk olmasından dolayı çok fazla tercih edilmedi. 2 sene önce yine MasterChef'e çağrıldım. MasterChef'te de bu sefer tavuk göğsünü götürdüğümüzde konsept şöyle bir şeydi MasterChef'te. Ben buradan bir tane tavuk göğsünü götürüyorum. Ve yarışmacılar tadına bakıyorlar. İçerisinde ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Sonra da protein yani tavuk protein üzerine kendileri replike yapacaklardı ya da kendi yaratıcılığını kullanaraktan işte tavuk, et, balık üzerine tatlı yapacaklardı. Ne zaman ben MasterChef'te bununla ilgili televizyona çıktım. Ertesi gün tekrar tavuk göğsünü menüye koydum. Ve bu sefer 3 tane tatlımız var bizim menümüzde. Fiyatları 16 dolar. 2 tanesinin fiyatını 16 dolar. Tavuk tatlısının fiyatını 20 dolara satmaya başladım. Şimdi herkes sırf buraya tavuk göğsü yemeye geliyor.
İnanılmaz.
Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ama yani biraz da üzücü tabii ki. Yani popüler kültürün ne kadar aslında bizim sektörümüzü etkilediğinin
evet.
Göstergesi işte sosyal medyaymış, Instagram'mış, Facebook'muş, televizyonmuş, yemek programlarıymış. İnanılmaz fazla etkiliyor bizim iş yapıp yapmamamızı ya da neler yaptığımızı anlatabiliyor olmamızı çok daha hızlandırıyor tabii ki. Hem iyi hem kötü tarafları var.
Röportajımızdan benim temel olarak çıkardığım açıkçası Avustralya'ya yeni gelen Türklerin değişikliklerden kaçınmaması herhalde. Yani değişik olmak
kesinlikle.
İlk zamanlarınızda belki biraz sizi bunaltmış olabilir ama uzun vadede sizi mutlu ettiği açık.
Kesinlikle.
Hayallerinizden de vazgeçmediğinizi anlıyorum.
Yok.
Önümüze baktığımızda ilerisi için planlarınız var mı?
Evet aslında Tuesdale diye bir yer var Melbourne'da. Orada bir tane bir yeri satın aldım. İş ortağımla beraber bu işi yapıyoruz tabii ki. Kemal Barut. Aynı zamanda lezzet restoranının sahibi Melbourne'da. Ortaklaşa bir tane bir yer satın aldık ve bu senenin ortalarına doğru orada yeni bir tane restoran açmayı düşünüyoruz. Yine Türk mutfağı üzerine. Yine modern ama tulum kadar modern olmayan. Yine işte ilginç Karadeniz pidelerinin yapıldığı. Ondan sonra hani çok güzel mezelerin yapıldığı. Güzel böyle küçük bir Türk mutfağı, modern Türk mutfağı yapmak istiyoruz.
Siz kendi menünüze baktığınızda en çok hangi yörenin yemekleri sizin menünüze yansıyor diye düşünüyorsunuz?
Türkiye'de bildiğiniz gibi 7 tane bölgemiz var ve her bir bölgenin birbirinden farklı yemek kültürü var.
Evet.
Burada set bir menümüz var, 7 korslu. Şöyle servis ediyoruz, 7 tane yemeği 7 bölgeden alıp menünün içerisine koyduk. Yani bu set menüyü alan bir misafirimiz 1,5-2 saat içerisinde Türkiye'nin her bir bölgesine seyahat etmiş oluyor yemekle beraber. Ve aynı zamanda şöyle bir şey var. Yani mesela şu an yaz sezonundayız. Yaz sezonu daha çok Ege ve Marmara'nın o yörenin yemeklerini servis etmeye çalışıyoruz. Mesela daha çok zeytinyağlı yemekler yapıyoruz. Kışın daha böyle mantıların olduğu, içli köftelerin olduğu, biraz daha doğuya doğru gidiyoruz.
Şunu diyebilir miyiz? Yetiştiğiniz ev yani annenizin kendi yemekleri ya da anneannenizin sizin aşçılığınızda bir etkisi oldu mu?
Olmaz olur mu? Annem aynı zamanda işte İstanbul'daki ofislere personel yemeği yapan aşçı birisi. Her akşam birbirinden farklı 4-5 çeşit yemek yiyen bir çocukluk serüvenim oldu. Bu da damak tadımın gelişmesi, ondan sonra tabii ki bende bırakmış olduğu izler, hatıralar tabii ki şu anki mutfağıma yansıyor.
Coşkun Bey, sizden çıkardığınız yemek kitabı hakkında bilgi alabilir miyiz?
Tabii ki. Yemek kitabımızda da tulum. Benim en büyük hayalim açıkçası bu yemek kitabını çıkarmaktı. Şunu söyleyebilirim. Bizim Türkiye'de Türk aşçıları ya da Türk insanları gerçekten çok çalışkan ve çok yetenekliler. Fakat bir takım ekonomik koşullardan dolayı benim kadar şanslı olamıyor bilenler var aralarında. Fakat biliyorum ki benden çok daha yetenekli Türk şefler var. Fakat bu aşçılar yurt dışına çıkıp kendilerini geliştiremedikleri için İngilizce bilmemelerinden dolayı da çok fazla önleri açık olamadı. Ve ben de mesela erken başlamış olduğum aşçılık dönemimde hep böyle bir yabancı bir kitap, özellikle Türk mutfağı üzerine, modern Türk mutfağı üzerine yemek kitapları bakardım, araştırırdım ki bana referans olsun diye. Fakat hiçbir yerde bulamazdım. Benim en büyük hayalim Tulum kitabını çıkarmamın sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de yetişen genç aşçı ve aşçı adaylarına modern mutfağının referansı olsun göstergesiydi açıkçası.
Yani kitabınızı özellikle Türkiye'deki aşçılar için yazdığınızı söylüyorsunuz anladığım kadarıyla.
Aslına bakarsan evet.
Sizin lokantanızda Tulum'da bulmamız mümkün mü?
Tabii biz kendi restoranımızda aynı zamanda Avustralya'nın işte o büyük şehirlerde Melbourne, Sydney'de kitap evlerinde mutlaka bulabilirsiniz. Bir tek İngilizce şu an Türkçesi yok zaten. İngilizce basım.
Pandemiden önce mi yazmıştınız bu kitabı?
Pandemi öncesi evet.
Peki bu pandemi süreci sizi çok etkiledi mi?
Konu aynı noktaya gelecek. Hayalperest olmam. Bir de Türk kanları dolaşıyor olması. Tabii ki şey yani hani çalışıp mutlaka bir şeyler üretiyor olmam gerekiyor. Aksi takdirde evde oturup bütün gün aa neden böyle oldu deyip ağlayıp depresyona girmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Tabii ki çalışan personellerimiz de var ve bunlar da hayatlarını bir şekilde devam ettirebiliyor olmaları gerekiyor ve çalışmaları gerekiyor. Ben de şöyle bir şey yapmıştım. Türkiye'den iki tane o bildiğiniz simit arabaları vardır ya hani İstiklal Caddesi'nde, evet. Taksim Meydanı'nda gördüğünüz.
Kırmızı olur.
O iki tane simit arabası kırmızı olur aynen. Onlardan sipariş ettim ve her sabah içerisinde işte ev yapımı simitler, su börekleri, poğaçalar, salatalar, zeytinyağlı yemekler, işte Ayşe kadınlar, pilavlar, bulgur pilavları yapıp paketleyip burada satışını yaptık. İşte lahmacunlar, balık ekmekler falan. Bütün bunlar bizim bu pandemi kapalı olduğumuz süreçte çok büyük yardımcı olup ayakta tutan bir konseptti.
Yapılan bir çalışma köleliğe karşı adımların eksikliğini gösteriyor. Nilgün Kılıç'ın hazırladığı bölümü dinliyorsunuz.
Avustralya şirketleri modern kölelik söz konusu olduğunda yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve yalnızca %27'sinin etkili önlem aldığını gösteren bir rapor söz konusu. İnsan Hakları Hukuk Merkezi tarafından yönetilen ortak rapor, incelenen şirketlerin yarısından fazlasının faaliyetlerinde bariz modern kölelik risklerini tespit edemediği sonucuna ulaştı. İnsan hakları örgütleri, kilise grupları ve akademisyenlerden oluşan bir koalisyon tarafından yapılan araştırma, Avustralya'nın en büyük şirketlerinin ülkenin modern kölelik yasalarına yeterince uymadığını ortaya koydu. Ülkenin modern kölelik yasasına göre yaklaşık 3000 şirketin operasyonları ve tedarik zincirleri içindeki modern kölelik riskleri hakkında yıllık rapor vermesi ve bu risklerle nasıl mücadele ettiklerini ayrıntılı olarak bildirmesi gerekiyor. Ancak yeni bir rapor, şirketlerin %77'sinin tedarik zincirlerinde zorla çalıştırma risklerinin ele alınmasını sağlamak için gereken tüm kriterleri karşılamadığını ortaya koydu. İnsan Hakları Hukuk Merkezi'nde kıdemli avukat ve raporun yazarlarından biri olan Freya Dinsav, SBS Haber Merkezi'ne Avustralya'nın modern kölelik yasalarına uymayan şirketler için şu anda herhangi bir sonuç olmadığını söyledi.
So the Modern Slavery Act, I think is quite unusual given the serious nature of what we're.
Yani modern kölelik yasası bence oldukça sıra dışı. Bahsettiğimiz şeyin ciddi doğası göz önüne alındığında demek istediğim özünde giydiğimiz kıyafetleri yapan, süpermarket raflarımıza yiyecekleri koyan insanları koruyan bir eylem olması gerekiyordu diyen Freya, ancak Avustralya'da yıllık verilmesi gereken beyanı vermemenin veya yanıltıcı veya eksik beyanlar ortaya koymanın gerçek sonuçları yoktur diye konuştu. Kağıt Vaatler başlıklı rapor, Çin'den giysiler, Malezya'dan lastik eldivenler, Tayland'dan deniz ürünleri ve Avustralya'dan da taze ürünler dahil olmak üzere modern kölelik riskleri iyi bilinen sektörlerden 102 şirket tarafından hükümetin modern kölelik siciline sunulan beyanları inceleyerek Avustralya'nın modern kölelik yasasının erken etkisini değerlendirdi. Bu şirketlerin yaklaşık %50'si kendi bünyelerinde bariz modern kölelik risklerini tespit edemedi ve sadece %27'si bu riskleri ele almak için etkili adımlar attı. Modern kölelik yasası bu yıl gözden geçirilecek.
Well, if the government's serious about eliminating modern slavery in Australia's corporate supply chain,
hükümet Avustralya'nın kurumsal tedarik zincirlerinde modern köleliği ortadan kaldırma konusunda ciddi ise bu yasayı uygulanabilir hale getirmeli diyen Freya, yalnızca şirketlerin rapor vermesine değil, şirketlerin fiilen harekete geçmesini gerektiren bir eylem olması için yeniden yönlendirilmesi gerekiyor diye konuştu. Raporda ayrıca Çin'den giysi tedarik eden şirketlerin %75'inin tedarik zincirlerinde Uygurluların zorla çalıştırılma riskinden bahsetmediği de tespit edildi. Ramilla Chanishev, Avustralya Uygur Kadınlar Tangrita Derneği'nin başkanı.
Unfortunately, the average buyer opts to buy something that is cheaper and more affordable.
Maalesef ortalama bir alıcı daha ucuz ve daha uygun fiyatlı bir şey satın almayı tercih ediyor. Ancak bunun maliyetinin ne olduğunu bilmeden alıyor diyen Ramile, örneğin kuzenim 4 yıldır kayıp, nerede olduğunu bilmiyoruz bile. Hapsedilmiş mi yoksa bir çalışma kampında mı tutuluyor bilmiyoruz. Ve burada Avustralya'da bu durumdaki tek kişi ben değilim. Doğu Türkistan'dan Avustralya'da geniş bir Uygur halkı var ve ben Uygur Türk halkını temsil ediyorum ve her birimiz bu durumdan etkileniyoruz diye konuştu. Tüketicilerden ayrıca ürünlerinin nereden ve nasıl temin edildiği hakkında daha fazla bilgi almaları da isteniyor.
Ve spor. Türkiye Süper Ligi'nde hafta sonunda oynanan maç sonuçları şöyle. Konyaspor 4, Kasımpaşa 4. Kasımpaşa'nın 4. golünü uzatma dakikalarında Avustralya milli takımı oyuncusu Mabil Aver attı. Bu maç Adelaide United takımından Kasımpaşa'ya transfer olan Aver'in Kasımpaşa formasıyla çıktığı ikinci maçtı. Rize Spor 0, Başakşehir 2, Malatya Spor 1, Antalya Spor 2, Kayseri Spor 2, Giresun Spor 1, Beşiktaş 1, Altay 0, Gaziantep 0, Adana Demir Spor 3, Karagümrük 1, Sivas Spor 0, Alanya Spor 0, Trabzon Spor 4, Fenerbahçe 2, Hatay Spor 0, Göztepe Galatasaray maçı bugün oynanacak. Victoria Premier Lig'de sezonun ilk maçında Altona Magic ile deplasmanda karşılaşan Anadoluspor 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. A Lig'inde sonuçlar da şöyle oldu. Melbourne City 3, Newcastle Jets 0, Wellington 1, Sydney FC 1, Melbourne Victory 1, Central Coast 0, MacArthur 4, Adelaide United 1, Perth Glory 2, Brisbane Roar 0, Western United 3, Western Sydney 2. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Sidneyli Muharrem Aslan'dan kendi bulduğu bağlama çalım tekniğiyle bestelediği Ah Yıllar adlı parçayla size veda ediyoruz. Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Çarşamba günkü yayınımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.